Ayrım 12. Yüzyıllık Yalnızlık. Gabriel Garcia Marquez. Sayfa 109. Savaş Mayıs'ta bitti. Ayaklanmayı başlatanların acımasızca cezalandırılacağını açıklayan hükümet bildirisinin yayınlanmasından 2 hafta önce, Albay Aureliano Buendia, Kızılderili sihirbaz doktor kılığında batı sınırını geçmeye çalışırken tutuklandı. Onun peşinden savaşa giden 21 kişiden 14'ü çarpışmalarda ölmüş, 6'sı yaralanmıştı. Son yenilgi anında yanında tek kişi kalmıştı. Albay Herinaldo Marquez. Aureliano'nun yakalandığı haberi Macondo'da özel bir bildiriyle açıklandı. Ursula kocasının yanına koştu. "Sağmış," dedi. "Düşmanlarının yüreğine acıma duygusu vermesi için Tanrı'ya yakaralım." Ursula 3 gün 3 gece hüngür hüngür ağladıktan sonra mutfakta kaymak şekeri yaparken oğlunun sesi kulağına geldi. Kocasına haber vermek için kestane ağacının altına koşarak "Aureliano'nun sesiydi," diye bağırdı. "Bu nasıl bir mucizeydi bilemem ama oğlumuz sağ ve birkaç güne kadar göreceğiz onu." Ursula Aureliano'yu göreceğine mutlak gözüyle bakıyordu. Döşemeleri ovdurdu, eşyanın yerini değiştirdi. Bir hafta sonra herhangi bir bildiriyle doğrulanmayan bir söylenti Ursula'nın kehanetini destekledi. Albay Aureliano Buendia ölüme mahkum edilmiş ve halka ders olsun diye cezası Macondo'da infaz edilecekmiş. Bir pazartesi sabahı saat 10.30'da Amaranta, Aureliano Jose'yi giydirirken uzaktan askerlerin yürüyüşünü ve borazan sesini duydu. Bir saniye sonra da Ursula "onu getiriyorlar," diye haykırarak odaya daldı. Askerler toplanan kalabalığı dipçikleriyle vura vura dağıtmaya çalıştılar. Ursula ile Amaranta çevresindekileri itip kendilerine yol açarak köşeye koştular ve onu gördüler. Dilencilere benziyordu. Üstü başı yırtılmış, saçı sakalına karışmıştı. Yalın ayaktı. Kavurucu toprağın sıcaklığını duymadan yürüyordu. Elleri arkadan iple bağlıydı. Atlı subaylardan biri ipin ucunu atının başına bağlamıştı. Onunla birlikte yine onun gibi hırpani ve yıkkın görünüşlü Albay Herinaldo Marquez'i de getirmişlerdi. İkisi de üzüntülü değildi. Askerler küfreden kalabalıktan tedirgin olmuş gibiydiler. Ursula bağırıp çağıranların arasından "oğlum!" diye haykırarak ileri atıldı ve kendisini durdurmak isteyen askeri tokatladı. Subayın atı ürküp geriledi. Albay Aureliano Buendia durdu. Öfkeden titriyordu. Kendisini kucaklamak isteyen anasına yanaşmadan dik dik gözlerinin içine baktı. "Eve git anne," dedi. "Beni hapishanede görebilmek için yetkililerden izin al." Sonra Ursula'nın 2 adım arkasında çekinerek duran Amaranta'ya baktı ve gülümseyerek "eline ne oldu?" diye sordu. Amaranta kara sargılı elini kaldırdı. "Yandı," dedi. Atlar çiğnemesin diye Ursula'yı geri çekti. Askerler yürüyüp geçtiler. Tutukluların çevresi özel nöbetçilerle sarılıydı. Bunlar atlarını tırısa geçirip tutukluları hapishaneye götürdüler. Akşamüstü Ursula, Albay Aureliano Buendia'yı görmeye gitti. Don Apollinar Moscote kanalıyla görüş izni almaya çalışmıştı. Ne var ki askerlerin duruma egemen olması, Moscote'nin elini kolunu bağlamıştı. Peder Nicanor'un karaciğeri tuttuğu için sancıdan kıvranarak yatıyordu. Ölüme mahkum edilmeyen Albay Herinaldo Marquez'in ailesi de oğullarını görmeye çalışmışlar ama askerler dipçikle uzaklaştırmıştı onları. Ursula duruma el koyacak kimse bulamayınca, oğlunun şafakla birlikte kurşuna dizileceğine aklı yattı ve ona götürmek istediklerini çıkın yapıp tek başına hapishaneye gitti. Kapıdakilere "ben Albay Aureliano Buendia'nın annesiyim," dedi. Nöbetçiler yolunu kestiler. Ursula "ne olursa olsun gireceğim içeri," diye diretti. kapıya geleni vurma emri aldınızsa hiç zaman kaybetmeden ateş edin deyip nöbetçilerden birini yana iterek eskiden sınıf olan odaya daldı. Odada yarı çıplak bir grup asker oturmuş silahlarını yağlıyorlardı. Manevra üniforması giymiş, al yanaklı, çok kalın gözlüklü, yapmacık tavırlı bir subay nöbetçilere çekilmelerini işaret etti. Ursula, "Ben Albay Aureliano Buendia'nın annesiyim," dedi yeniden. Subay dost görünüşlü bir gülümsemeyle onu düzeltti. "Senyor Aureliano Buendia'nın annesiyim demek istiyorsunuz herhalde." Ursula, "Siz ne derseniz öyle olsun, ister senyor ister albay, yeter ki onu görebileyim," diye alttan aldı. Ölüm cezası giymiş olanlara görüşçü gelmesini yasaklayan üst makam emirleri vardı. Ama subay sorumluluğu yüklenerek Ursula'ya 15 dakikalık görüş izni verdi. Ursula çıkındakileri subaya gösterdi. Bir takım temiz çamaşır, oğlunun düğününde giydiği kısa konçlu çizmeler ve Ursula'nın onun gelişini sezinlediği günden beri sakladığı kaymak şekeri. Ursula, Albay Aureliano Buendia'yı hücre olarak kullanılan odaya serilmiş minderin üzerinde yatar buldu. Koltuk altları yara olduğundan kollarını iki yana açıp yatmıştı. Tıraş olmasına izin vermişlerdi. Uçları sarkık kalın bıyıkları, elmacık kemiklerinin çıkıklığını daha da belirginleştiriyordu. Ursula'ya gittiğinden daha solgun, daha ince ve her zamankinden daha içine kapanıkmış gibi geldi Aureliano. Evde olup biten her şeyden haberi vardı. Pietro Crespi'nin intihar ettiğini, Arcadio'nun keyfi tutumunu ve idam edildiğini, Jose Arcadio Buendia'nın kestane ağacının altındaki korkusuz yaşantısını bir bir biliyordu. Amaranta'nın kızı olan kız dulluğunu, kendini Aureliano Jose'yi yetiştirmeye adadığını, Aureliano Jose'nin konuşmasını öğrenirken okuyup yazmayı da öğrendiğini ve akıllı bir çocuk olduğunu biliyordu. Ursula odaya girdiği andan başlayarak oğlunun olgunluğu, komut vermeye alışkın tavrı ve sanki teninden saçılan üstünlük ışıltıları karşısında çekingenliğe kapıldı. Onun nasıl olup da her şeyi böyle bildiğine şaştı kaldı. Aureliano, "Öteden beri bilmez misin benim büyücü olduğumu?" diye annesine takıldı. Sonra ciddi bir tavırla sözünü sürdürdü. "Bu sabah beni getirirlerken bütün bunları daha önce yaşamışım duygusuna kapıldım." Gerçekten de Aureliano, kalabalığın gürültüsü içinde düşüncelerini, anılarını kafasında yoğunlaştırmış, köyün nasıl yıprandığına şaşırmıştı. Badem ağaçlarının dalları kırılmıştı. Önce maviye, sonra kırmızıya boyanan evler sonunda alacaya dönmüştü. Ursula, "Ya ne umuyordun?" diye içini çekti. "Göz açıp kapayıncaya dek geçiyor zaman." "Öyle olmasına öyle," diyerek doğruladı onu. "Ama böyle de olmaz ki." Her ikisinin de sorular sormaya, yanıtlarını almaya hazırlandıkları nicedir beklenilen görüşme, böylelikle her zamanki günlük konuşmalarına dönüşüverdi. Nöbetçi gelip görüşmenin sona erdiğini bildirince, Aureliano minderin altından bir tomar sararmış kağıt çıkardı. Yazdığı şiirlerdi bunlar. Remedios'a olan sevgisinden doğmuş şiirler. Aureliano bunların bir bölümünü eskiden yazmış, giderken yanına almıştı. Bir bölümünü de savaş alanında iki çarpışma arası yazmıştı. "Bunları kimseye okutmayacağına söz ver," dedi. "Bu geceden tezi yok, fırında yakarsın hepsini." Ursula oğluna söz verdikten sonra son kez öpmek için ayaklarının ucuna yükseldi. "Sana tabanca getirdim," diye mırıldandı. Albay Aureliano Buendia, nöbetçinin kendilerine bakıp bakmadığını kollayarak "Pek işime yaramaz," dedi. "Ama sen yine de ver, bir bakarsın çıkarken üstünü ararlar." Ursula tabancayı koynundan çıkarıp usulca minderin altına koydu. Aureliano mutlak bir serin kanlılık içinde sözlerini tamamladı. "Benimle vedalaşmaya kalkma sakın. Ne kimsenin önünde eğil, ne kimseye dil dök. Beni çok önceden vurmuşlar gibi davran. Ursula ağlamamak için dudağını ısırdı. Koltuk altlarını göstererek yaralarının üstüne kızgın taş bastır dedi. Sonra döndü, odadan çıktı. Albay Aureliano Buendia kapı kapanıncaya dek ayakta durdu. Düşünceliydi. Sonra yeniden koltuk altlarını yana açıp yattı. Yeni yetme yıllarında ön sezi gücünün farkına varmaya başladığı zamandan beri ölümünün tartışmasız, mutlak bir belirtiyle önceden sezileceği inancındaydı. Oysa ölmesine yalnızca birkaç saat kalmış olduğu halde ortada böyle bir belirti falan yoktu. Bir keresinde Tukurinka'daki ordugahına çok güzel bir kadın gelmiş ve onu görmek için kapıdaki nöbetçilerden izin istemişti. Nöbetçiler soyu geliştirip güçlendirmek için kimi anaların kızlarını ünlü savaşçıların koynuna soktuğunu bildiklerinden kadını içeriye sokmuşlardı. O gece kız odasına girdiğinde Albay Aureliano Buendia yağmurda yolunu şaşıran adamın şiirini yazıyordu. Önündeki kağıtları şiirlerini sakladığı çekmeceye kaldırmak için kıza arkasını döndü ve o anda sezinledi. Başını çevirmeden çekmecenin içindeki tabancayı aldı. "Lütfen ateş etmeyin," dedi. Tabancasını doğrultup geri döndüğünde kız kendi elindeki tabancayı indirmiş, ne yapacağını bilemeden duruyordu. Aureliano Buendia bu biçimde kendisine kurulan 11 tuzağın 4'ünü önlemişti. Oysa kim olduğu bilinmeyen ve ele geçmeyen biri bir gece Manaure'deki devrimci karargaha girmiş ve yakın arkadaşı Albay Magnifico Vispal'i bıçaklayarak öldürmüştü. Aureliano o gece yatağını hasta diye Magnifico'ya vermişti. Kendisi de aynı odada birkaç adım ötedeki hamakta yattığı halde hiçbir şey duymamıştı. Aureliano'nun ön sezileri yoluna yordamına sokma çabaları boşunaydı. Ön sezileri birden doğaüstü bir açık seçiklikle duyuluyor, bir an için mutlak ve inandırıcı görünüyorlar ama kavranamıyorlardı. Kimi zaman öyle doğal geliyorlardı ki Aureliano bunların ön sezi olduğunu ancak iş işten geçtikten sonra anlayabiliyordu. Çoğunlukla eften püften inançlardı bunlar. Ancak onu ölüme mahkum ettiklerinde, son dileğini sordukları zaman ön seziyi gecikmeden algılamış ve "Hükmün Macondo'da infazını istiyorum" yanıtını yapıştırmıştı. Askeri mahkeme başkanı sinirlenmişti. "Kurnazlık yapmaya kalkışma Buendia," demişti. "Zaman kazanmak için giriştiğin bir hile bu." "Albay, yerine getirip getirmemek sizin bileceğiniz iş," demişti. "Ama son dileğim bu." O zamandan beri de ön seziler yanına uğramaz olmuştu. Ursula onu görmek için hapishaneye geldiği gün Aureliano enine boyuna düşünmüş ve belki de bu kez ölümü önceden sezemeyeceği sonucuna varmıştı. Çünkü bu kez ölüm rastlantıya bağlı olarak gelmiyor, hükmü infaz edeceklerin isteğine kalıyordu. Yaralarının berelerinin acısından bütün gece gözüne uyku girmedi. Şafak sökmesine yakın dışarıda ayak sesleri duydu. Kendi kendine "geliyorlar" diye mırıldandı ve hiç sırası değilken Jose Arcadio Buendia'yı düşündü. O da o anda kestane ağacının altındaki sabah karanlığında Aureliano'yu düşünmekteydi. Aureliano Buendia korkmuyordu, yaşama tutkusu da yoktu içinde. Yalnızca bu zoraki ölümün, yarıda bıraktığı bir yığın işin sonucunu görmesine engel oluşu, içini yakıp tutuşturan bir öfke yaratıyordu. Kapı açıldı, elinde bir fincan kahveyle nöbetçi içeri girdi. Ertesi gün aynı saatte Aureliano o anda yapmakta olduğunu yaparken, yani koltuk altlarındaki sızının verdiği öfkeden deliye dönerken yine aynı şey oldu. Perşembe günü Aureliano kaymak şekerini nöbetçilerle paylaştı, kendisine ufak gelen temiz çamaşırları giydi, ince deri çizmeleri ayağına geçirdi. Cuma günü daha hala kurşuna dizmemişlerdi onu. Aslında hükmü infaz etmeyi gözleri yemiyordu. Köyün isyancılığı askerleri ürkütüyor, Albay Aureliano Buendia'nın idamının yalnızca Macondo'da değil, bütün bataklık bölgesinde tepkiler yaratmasından korkuyorlardı. Bu yüzden de başkentteki yetkililere akıl danıştılar. Onlar başkentten yanıt bekleye dursun, cumartesi gecesi yüzbaşı Roque Carnicero, yanına başka subaylar da alarak Catarino'nun dükkanına gitti. Oradaki kadınlardan yalnızca birisi, o da tehdit edildiği için yüzbaşıyı odasına almaya yanaştı. Sonra da çok geçmeden öleceğini bildikleri biriyle yatmaktan korkuyorlar diye açıkladı. Nasıl olacağını kimse bilmiyor ama herkes biliyor ki Albay Buendia'yı kurşuna dizen subay ve idam mangasındaki bütün askerler dünyanın öteki ucuna da gitseler teker teker öldürülecekler. Yüzbaşı Roque Carnicero bunları öteki subaylara anlattı, onlar da üstlerine çıtlattılar. Kimse açık seçik söyleyemediği halde, askerler o gergin suskunluğu bozacak bir davranışta bulunmadıkları halde, pazar günü gelip çattığında bütün köy, infaz sorumluluğundan kaçınmak için subayların her yola başvuracaklarını biliyordu. Resmi emir pazartesi postasıyla geldi. Hüküm 24 saat içinde infaz edilecekti. O gece subaylar bir şapkanın içine adlarının yazılı olduğu 7 kağıt koydular. Yüzbaşı Roque Carnicero'nun gülmez talihi, kurada kendi adının çıkmasıyla bir kez daha kendini gösterdi. Yüzbaşı, adamın şanssız doğuştan açık olmadı mı bir daha da olmaz dedi acı acı. Kör talih doğuştan yakama yapışmış, ölünceye kadar da bırakmayacak. Sabahın 5'inde idam mangasını da kurayla seçti, avluya sıraladı ve ikisinin kaderini de belirleyen bir cümleyle hükümlüyü uyandırdı. ''Hadi gidelim Buendia'' dedi. ''Zamanımız doldu.'' Albay ''Demek buymuş'' diye yanıtladı. ''Ben de tam şimdi yaralarımın patladığını görüyordum düşümde.'' Aureliano'nun kurşuna dizileceğini öğrenen Rebecca sabahın 3'ünde kalktı. Karanlıkta yatak odasında oturdu, aralık pencereden mezarlık duvarını gözlemeye koyuldu. Oturduğu karyola, Jose Arcadio'nun horultusundan zangır zangır sarsılıyordu. Rebecca bütün haftayı, bir zamanlar Pietro Crespi'nin mektuplarını beklediği gibi, gizli ve ısrarlı bir bekleyiş içinde geçirmişti. Jose Arcadio, onu burada kurşuna dizemezler diyordu. İdam mangasında kimlerin olduğu bilinmesin diye gece yarısı kışla da vurur oracığa gömerler. Rebecca beklemekten vazgeçmedi. Onu burada öldürecek kadar aptaldır bunlar dedi. Bunun böyle olacağına öylesine inanmıştı ki el sallamak için pencereyi nasıl açacağını bile önceden hesaplamıştı. Jose Arcadio onu sokaklardan geçiremezler diye diretiyordu. Halkın her şeyi yapmayı göze aldığını bile bile yanına ödüp atlamış 6 asker katıp sokaklara salmazlar. Kocasının yürüttüğü mantığı umursamayan Rebecca pencerenin önünden ayrılmadı. Göreceksin bak buraya getirmek aptallığını gösterecekler dedi. Salı sabahı 5'te Jose Arcadio kahvesini içip köpekleri dışarı salıverdiği sırada Rebecca pencereyi kapattı, düşmemek için karyolaya tutunarak getiriyorlar diye içini çekti. Öyle de yakışıklı ki. Jose Arcadio pencereden baktı, şafak alacasında ürkek halini gördü. Sırtını duvara dayamışlardı bile. Elleri kalçalarındaydı, çünkü koltuk altlarındaki bereler kollarını daha aşağı indirmesine engel oluyordu. Albay Aureliano Buendia, ''Bir adam kendini ancak bu denli rezil eder.'' dedi. ''Bu denli rezil eder ki, 6 ibnenin elinde ölür de bir şey gelmez elinden.'' Bunu öylesine tutkuyla üst üste yineledi ki, yüzbaşı Roque Carnicero'ya pek dokundu. Çünkü onun dua ettiğini sanmıştı. Askerler nişan aldığı zaman, Aureliano'nun öfkesi, dilini uyuşturan, gözlerini kapatmasına yol açan acı ve tatsız bir nesne gibi somutlaşmıştı. O zaman şafağın alüminyum renkli parıltısı gözünden kayboldu ve Aureliano kendisini kısa pantolonlu haliyle gördü yeniden. boynuna özentili bir boyun bağı takmışlardı. Güzel bir ikindi vakti babası elinden tutmuş bir çadıra sokuyordu ve Aureliano buzu görüyordu. Birinin bağırdığını duyunca idam mangasına ateş emri verildiğini sandı. Kurşunların kızgın uçlarıyla karşılaşmayı bekleyerek meraklı bir ürpertiyle gözlerini açtı. Oysa kollarını havaya kaldırmış duran yüzbaşı Roque Carnicero'dan ve elinde patlamaya hazır çiftesiyle karşı kaldırıma geçmekte olan Jose Arcadio'dan gayri bir şey göremedi. Yüzbaşı Jose Arcadio'ya "Ateş etme," dedi, "seni Tanrı gönderdi." Oracıkta yeni bir savaş başladı. Yüzbaşı Roque Carnicero ve 6 askeri, Albay Aureliano Buendia ile birlikte yola çıkıp Rio Hacha'da ölüme mahkum edilen devrimci General Victorio Medina'yı kurtarmaya gittiler. Jose Arcadio Buendia'nın Macondo'ya gelirken izlediği yoldan gidip dağlara vururlarsa daha kestirme olacağını düşündüler. Ama daha bir hafta geçmişti ki bunun olanaksız bir girişim olduğuna inandılar. Bunun üzerine uçurumlarla dolu tehlikeli yoldan gitmek zorunda kaldılar. Ellerinde idam mangasının kurşunlarından başka cephane yoktu. Köylerin, kasabaların yakınında konaklıyorlar. İçlerinden biri kılık değiştirip, eline de ufak bir gümüş balık alarak köşelere sinmiş liberalleri aramaya çıkıyordu. Liberaller ertesi gün "ava gidiyoruz" bahanesiyle gidiyor ve geri dönmüyorlardı. Dağların arasından Rio Hacha'yı gördükleri zaman General Victorio Medina kurşuna dizilmişti bile. Albay Aureliano Buendia'nın adamları, Buendia'yı general rütbesiyle Karayip kıyıları devrimci güçler komutanlığına getirdiler. Aureliano görevi yüklendi ama muhafazakar rejim iktidarda olduğu sürece generallik payesini kabul edemeyeceğini belirtti. 3 ay içinde 1000 kişiyi aşkın bir gücü silahlandırabildiler. Ama bozguna uğradılar. Sağ kalanlar doğu sınırına vardılar. Sonra Antil Adaları'nın ufaklarından sayılan Cabo de la Vela'ya çıktıkları duyuldu. Hükümet 4 bucağa telgrafla bildiriler gönderdi ve bu arada Albay Aureliano Buendia'nın öldüğü de gürültülü biçimde duyuruldu. Ne var ki 2 gün sonra gelen telgraf bir öncekini yalanlarcasına güneydeki ovalarda yeni bir ayaklanma haberini iletti. Albay Aureliano Buendia'nın aynı anda çeşitli yerlerde göründüğü efsanesi işte böylece doğdu. Aynı zamanda gelen çelişkili haberler Aureliano'nun Villanueva'da savaşı kazandığını, Guacamayal'da yenildiğini, Motilon yerlilerinin eline düştüğünü, bataklıktaki köylerden birinde öldüğünü, Urumita'da silahlı saldırıya geçtiğini bildiriyordu. O sırada temsilciler meclisine girmek için pazarlığa oturan liberaller, Aureliano'ya serüvenci damgası vurup partiyi hiçbir biçimde temsil etmediğini açıkladılar. Ulusal hükümet onu haydut ilan etti ve başına 5000 peso fiyat biçti. Albay Aureliano Buendia, 16 yenilgiden sonra tepeden tırnağa silahlı 2000 yerliyle Guajira'dan yola çıktı ve uykudayken gafil avladığı askeri birlik Rio Hacha'yı terk etmek zorunda kaldı. Albay Buendia burada karargah kurarak düzene karşı topyekün savaş açtı. Hükümetten aldığı ilk haberde kuvvetleriyle birlikte doğu sınırına çekilmeyecek olursa Albay Herinaldo Marquez'in 48 saat içinde kurşuna dizileceği bildiriliyordu. O sıralarda Aureliano'nun kurmay başkanı olan Albay Roque Carnicero asık suratla telgrafı uzattı. Ama Aureliano telgrafı umulmadık bir sevinçle okudu. "Aman ne güzel," diye haykırdı. "Demek Macondo'da telgrafhane açılmış." 12. ayrımın sonu. Sayfa 117.